Ayrım 16.
Yanına vardığımda benden ne istiyorsun tanrıların sevgilisi diye öfkeyle gürledi. Altınımı mı yoksa kıçımı mı? Rahiplerden çoğu eşcinselliği çok benimsemişlerdi. Altınını dedim. O ötekinden fazladır. Kratos olduğu yerde çivilenmiş gibi durup kuşkuyla baktı. Adımı nereden biliyorsun? Beni omuzlarımdan yakalayıp aydınlık bir kapı önüne çekti. Yüzümü dikkatle inceledikten sonra perukamı çekip çıkardı. Setin basurları üzerine yemin ederim ki Taita bu. Adımı tüm dünyaya duyurmaya çalışmasan daha iyi olur deyince hemen ciddileşti. Gel evime gidelim. Yalnız kaldığımızda bir bakraç bira doldurdu. Yeteri kadar içmedin mi dedim. Bunu sabaha anlarız diyerek güldü. Bana sert davranma Taita. Son 3 haftadır Kızıl Düzmece'nin donanmasını kovalıyoruz. Senin o burun boynuzun müthiş başarılı. Kızıl Düzmece'nin 20 gemisini parçalayıp haydutlarından 200'ünün kellesini uçurduk. Bu iş insanı çok susatıyorsa da o süre içinde ağzıma sudan başka bir şey girmedi. Bana birazcık birayı çok görme. Şimdi sen de benimle iç haydi. Tanus nerede diye sordum. Tanus kayboldu. Şaşkınlıkla baktım yüzüne. Kayboldu mu? Ne demek istiyorsun? Nehir seferinin başında o yok muydu? Kratos başını salladı. Hayır, gitti. Ortadan yok oldu. Teb'de aramadığımız ne sokak kaldı ne de ev. İzine bile rastlayamadık. Taita, onun için gerçekten çok kaygılanıyorum. İnan bana. Onu en son ne zaman görmüştün? Kralın düğününden 2 gün sonra. Sen krallık filosuyla Elefantin Adası'na gittiğinde o kalın kafasına söz geçiremedim. Peki o ne dedi? Horus'un soluğunu ve birliğin komutasını bana bıraktı. Bunu yapamazdı ama yapabilirdi. Firavun'un şahin mührünü verdiği yetkiyi kullandı. Başımı salladım. Peki sonra ne yaptı? Söyledim ya, ortadan yok oldu. Düşünmeye çalışarak biramı yudumladım. Bu arada Kratos pencereye gidip dışarıya işedi. Yoldan geçen birinin nereyi ıslattığına dikkat etsene pis domuz diye bağırdığını duydum. Kratos neşeyle eğilip isterse adamın kafasını kırabileceğini bildirince adamın homurtuları hemen kesildi. Kratos bu küçük zaferine kıs kıs gülerek odaya döndü. Bizden ayrıldığında durumu nasıldı diye sordum. Kratos yine ciddileşti. Hiç görmediğim kadar öfkeliydi. Tanrılara ve Firavun'a lanetler yağdırıyordu. Lady Osiris'e bile küfür edip kralın fahişesi dedi. Bunu duyunca irkildim. Ama böyle konuşanın benim Tanus'um olmadığını biliyordum. Bu umutsuz aşkın sesiydi. Firavun'un tehdidini gerçekleştirip kendisini boğdurabileceğini ve buna hazır olduğunu söyledi. Onu avutacak hiçbir şey yapamadım. Hepsi bu kadar mı? Ne yapmak istediği konusunda bir imada bulunmadı mı? Kratos başını sallayıp bakracını yine doldurdu. Şahin mührüne ne oldu peki? Bana bıraktı. Artık ona ihtiyacı olmadığını söyledi. Ben de Horus'un soluğunda sakladım mührü. Peki seninle konuştuğum öteki işleri yaptın mı? Kratos suçlulukla baktı birasına. Yapmaya başlamıştım ama Tanus gittikten sonra bunun bir anlamı kalmadığını düşündüm. Üstelik o zamandan beri nehir boyunca işlerim vardı. Böyle güvenilir olmamak sana yakışmıyor Kratos dedim. Hanımım Losiris sana güvenmişti. Sana tam olarak güvendiğini söyledi bana. Kratos bir kayadır dedi. Kratos da hanımımın en ateşli hayranlarından biri olduğu için sözlerimin etkili olduğunu görüyordu. Lanet olsun Taita, ben sanki dizleri titreyen zayıf bir insanmışım gibi konuşuyorsun. Yanıt vermedim ama sessizlik sözlerden daha huzur kaçırıcı olabilirdi. Horus aşkına Lady Losiris benden ne istiyor? Elefantin Adası'na gitmeden önce senden ne istediysem o da aynısını istiyor. Bira bakracını öfkeyle masaya vurdu. Ben bir askerim. Askerlerimin yarısını alıp çılgın bir serüvene atılamam. Tanus Şahin mührüne sahipken iş başkaydı. Ama mühür şimdi sende. Yüzüme dik dik baktı. Tanus'un izni olmadan onu kullanamam. Sen onun vekilisin. Mührü sana kullanman için verdi. Onunla ne yapabileceğini biliyorsan yap. Ben Tanus'u bulup geri getireceğim. Ama sen de o zamana kadar hazır olmalısın. Önümüzde çok önemli bir ve kanlı işler var. Tanus'un sana ihtiyacı olacak. Onu bir daha düş kırıklığına uğratma. Bu sözlerini sana tek tek yutturacağım dedi. Bu da bana verebileceğin en güzel yemek olacaktır. Kahraman ve namuslu insanlara bayılırım. Öyle kolay idare edilirler ki. Tanrısı nasıl bulacağımı bilemiyordum ama Kratos'u sarhoşluğunu geçirmek için uyumaya bırakıp tekrar kente döndüm. Yine gidebileceği yerleri dolaşıp onu görebileceklere sorular sordum. Tanrıs hakkında soru sormakla nasıl bir tehlikeye girdiğimin farkındaydım. Ama bunu yapmak zorundaydım. Nehir üzerinde şafak sökerken yorgun ve umutsuz bir halde Nil kıyısında durmuş, acaba atladığım bir yer var mı diye düşünceye dalmıştım. Bir ses duyunca başımı kaldırdım ve doğunun soluk altın ve bakır renkli göklerinde uçan bir mısır kazı sürüsü gördüm. Hemen Tanus, Lady Losteris ve benim bataklıklarda kaz avladığımız o mutlu günler aklıma gelmişti. Aptal, başka nerede olacaktı ki diye kızdım kendi kendime. Bu sırada sokaklar iyice kalabalıklaşmıştı. Tep dünyanın en işlek kentidir. Burada boş bir tek kişi bile bulamazsınız. Cam üflerler, altın ve gümüş işleri yaparlar, çanak çömlek pişirip saz örerler. Çok heyecanlı bir kenttir burası. Tüccarlar ve çiftçiler ev kadınlarıyla zenginlerin kahyalarına mallarını sunup bağıra çağıra pazarlık ederlerken aralarından süzülmeye başladım. Sokaklar baharat, meyve, sebze, balık ve bir kısmı iyice çürümüş olan et kokularıyla doluydu. Öküzler böğürüyor, keçiler meliyor, pisliklerini açık kanallardan Nil Ana'ya akan insan pisliklerine katıyorlardı. Yılın en sıcak mevsiminde yolun uzun olduğundan bir eşek almayı düşündüm ama sonunda biraz da ekonomi kaygısıyla bundan vazgeçtim. Ayrıca açık arazide böylesine pahalı bir hayvan mutlaka örümceklerin dikkatini çekerdi. Böyle bir kazanç için dini kaygılarını bile bir yana atabilirlerdi. Onun yerine birkaç avuç hurmayla bir somun ekmek, bunları taşımak için deri torba ve bir su kabağı dolusu su aldım. Sonra dar sokaklardan geçerek kentin ana kapısına doğru yola koyuldum. Kapıya daha varmamıştım ki ileride bir karışıklık oldu. Bir bölük saray muhafızının kargılarıyla kalabalık arasında kendilerine yol açarak bana doğru geldiklerini gördüm. Hemen arkalarında yarım düzine köle koşar adımlarla süslü bir tahtıravan taşıyorlardı. Hem tahtıravanı hem de muhafız komutanını tanıdığım için çamur sıvalı duvarlardan birine yanaşıp bekledim. Paniğe kapılmıştım. Rasfer'in dikkatsiz bir bakışını atlatabilirdim. Ama kılık değiştirmeme karşın efendim İntef'in beni hemen tanıyacağından hiç kuşkum yoktu. Yanımda memeleri iki zeytinyağı amforasına ve kıçı su aygırınkine benzeyen şişman bir yaşlı köle kadın duruyordu. Hemen onun arkasına sığındım. Sonra perukamı kaşlarıma kadar indirip arasından baktım. Tahtırevanın işlemeli perdeleri arasından Lord İntef'in doğudan getirilmiş ve her biri en az 5 altın yüzük eden saf ipek yastıklara yaslanmış olduğunu görebiliyordum. Yeni tıraş olmuş saçını bukle bukle yaptırmıştı. Saçlarının üstündeki bal mumu kalıp sıcakta eriyip ensesine doğru süzülürken derisini serinletecekti. Yüzüklerle kas katı kesilmiş ellerinden biri yanındaki bir köle oğlanın çıplak esmer bacağına dayalıydı. Eski efendime bakarken duyduğum nefretin şiddeti beni şaşırtmıştı. Onun elindeyken çektiğim o sayısız hakaretler ve aşağılanmalar birden başıma üşüşmüş gibiydi. Ama en son kötülüğü hepsini bastıracak şiddetteydi. Bana kobrayı göndererek hanımımın canını tehlikeye atmıştı. Her şeyi bağışlayabilirdim belki ama bunu asla bağışlamayacaktım. Lord İntef başını benden yana çevirdi ama göz göze gelmeden önümdeki dağ gibi kadının arkasında çömeldim. Tahtirevan daracık sokakta uzaklaşırken tıpkı kobrayla karşılaştığımda olduğu gibi titrediğimi fark ettim. Kutsal Horus ne olur beni dinle diye fısıldadım. Bu adam ölüp de efendisi Set'in yanına gidene kadar bana güç ver. Sonra kent kapısına doğru yürüdüm. Sular iyice yükselmiş, nehir boyundaki topraklar Nil'in verimli kucağına kavuşmuşlardı. Zamanın başından beri yaptığı gibi tarlalarımıza zengin bir toprak tabakası daha bırakıyordu. Sular çekilince bu parıltılı arazi yine Mısır'a özgü o yeşille coşacaktı. Nil armağanını bir daha sunana kadar zengin toprak ve güneş sayesinde 3 kez ürün alınacaktı. Su basmış tarlaların yükseltilmiş setleri yol olarak kullanılırdı. Ben de bunlardan birini izleyerek tepelerin ardındaki taşlık yere kadar yürüdüm. Oradan da güneye yöneldim. Yürürken arada sırada durup yol kenarındaki taşlardan birinin altını çevire çevire sonunda aradığımı buldum. Bundan sonra daha kararlı adımlarla yürüdüm. Sağ tarafımdaki arazi örümceklerin tam da pusu kuracakları gibi bir yer olduğundan çevremi çok dikkatli kolluyordum. O kayalık yerlerden birinin önünden geçerken birden yanımda bir ses duydum. Yarın hemen üstünde 10 yaşlarında bir çoban çocuk oturuyordu. Yaşı küçük olabilirdi ama insanın ilk günahı kadar yaşlıydı. Yine de örümceklerin bu çocukları izci ve gözcü olarak kullandıklarını bilirdim. Bu tepeden tırnağa kirpas içinde olan ve sırtındaki kötü işlenmiş koyun postunun kokusu ta bulunduğum yere kadar gelen çocuk tam bu iş için biçilmiş kaftandı. Bir karganınki gibi parlak ve aç gözlü bakışları elbisemi ve torbamı değerlendirmekteydi. "Nereye gidiyorsun babacığım?" diyerek kamış flütünü daha yukarıda gizlenmiş olan birine işaret olabilecek bir şekilde 2 kere üfledi. Çılgıncasına atan kalbimi yavaşlatmak için birkaç dakika daha geçmesi gerekecekti. Soluk soluğa bir sesle, "Seni küstah çocuk, bundan sana ne?" dedim. Oğlanın tutumu birden değişiverdi. "Açlıktan ölüyorum iyi yürekli rahip, tek başına kalmış bir yetimim. O koca torbanda bana da bir ekmek kırıntın var mı?" "Bence çok besili görünüyorsun," dedim. Ama oğlan bir çırpıda aşağı atlayıp yanıma geldi. "Babacığım şu torbana bir bakayım ne olur," dedi. "Yoksula bir sadaka lütfen." "Pekala, seni yumuracak." Torbamdan olgun bir hurma çıkardım. Oğlan hurmayı almak için uzandı ama daha dokunamadan avucumu kapatıp açtım. Ve hurma birden mor bir akrebe dönüştü. Zehirli hayvan kuyruğunu tehdit edercesine başının üzerine kaldırınca oğlan bir çığlık atıp uzaklaştı yanımdan. Ancak tepeye varınca durup seslendi. "Sen rahip değilsin. Sen çöl cinlerinden birisin. Sen insan değilsin. Şeytansın." Sonra kem göze karşı bir işaret yaptı. Yere 3 kere tükürdü ve tepeye doğru koşup gitti. Akrebi yolda bir taşın altında bulmuştum. Ve böyle bir olasılığa karşı hazırlıklı olmak için zehir kesesini kestikten sonra torbama atmıştım. Bana dudak okumasını öğreten yaşlı köle başka birkaç şey de öğretmişti. Ve bunlardan biri de el çabukluğuydu. Bir sonraki tepeye çıktığımda durup arkama baktım. Oğlan yanında 2 adam olduğu halde benden daha yüksek bir tepedeydi. Bana bakıyorlar ve çocuk elini kolunu sallayarak bir şeyler anlatıyordu. Kendilerini gördüğümü fark edince hemen gerileyip gözden kayboldular. Şeytan rahiple fazla ilişkileri olmasını istemiyorlardı herhalde. Yemyeşil bataklığın başındaki kayalığa geldiğimde öğleden sonra olmuştu. Bu yüksek yerden bile kulübeyi seçmek olanaksızdı. Papürüs başakları arasındaydı ve damı da papürüs saplarından yapıldığından tam olarak gizlenmişti. Kayadan kayaya atlayarak suyun kenarına varana kadar koştum. Nilin küçük bir kolu olduğundan su taşkını önemli değildi. O sırada bir adamın eşeğini yüklediğini gördüm. Bir an yüreğim hop etti. Onu Tanus sanmıştım. Adam karnı burnunda karısını eşeğe bindirmeye çalışıyordu. Yanlarında bir de 9-10 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. İskelede eski bir kayık buldum. İçi yarıya kadar su dolu olduğundan önce onu boşaltmakla uğraştım. Sonra papürüsler arasındaki tünelden tek küreğin yardımıyla suya açıldım. Nil çekildiğinde kulübe kuru toprak üzerinde kalırsa da şimdi üzerinde durduğu direklerin altı bir insanı boğacak derinlikte suyla kaplıydı. Direklerden birine bağlı olan kayık benimkinden daha iyi durumdaydı. Onun yanına yaklaşıp sallanan merdivenden çıkarak eski av kulübemize baktım. İçeride tek bir oda vardı ve damı örten sazların arasından güneş giriyordu. Ancak bizim yukarı Mısır'da hiç yağmur yağmadığı için bunun önemi yoktu. Kulübe Tanus ile bulduğumuz günden beri bu kadar dağınık olmamıştı. Savaş alanı kalıntıları gibi çevreye elbiseler, silahlar ve kapkacak saçılmıştı. İçki kokusu bayat yiyecek ve yıkanmamış vücut kokusunu bile bastırıyordu. Yıkanmamış vücutlar uzak köşedeki aynı derecede pis bir şiltenin üzerindeydi. Yaşayıp yaşamadıklarını anlamak için sessizce yanlarına yaklaştığım anda kadın inleyerek döndü. Gençti, dolgun, çıplak vücudu ve iri memeleriyle oldukça çekiciydi. Karnının altında bir yumak kıl vardı ama dinlenme anında bile yüzü sert ve adiydi. Tanus'un onu rıhtımda bulduğundan kuşkum yoktu. Tanus'un titiz bir insan olduğunu bilirdim. Hele Ayyaş asla değildi. Duvar diplerindeki boş şarap testileriyle karşımdaki bu insan onun ne kadar düştüğünü gösteriyordu. Ona baktım ve neredeyse tanıyamayacaktım. Yüzü içkiden şişmiş ve lekelenmişti. Onu harem duvarları ötesinde gördüğüm günden beri tıraş olmadığı belliydi. Kadın o anda uyandı, beni görünce kedi gibi yerinden fırlayarak duvarda asılı hançere doğru uzandı. Ama ben silahı ondan önce yakalayıp sivri ucunu ona çevirdim. "Git," dedim hafif bir sesle. "Yoksa karnına daha önce hiç hissetmediğin bir şey sokarım." Kadın eşyalarını toplayıp aceleyle giyinirken zehir dolu bakışlarını üzerimden ayırmadı. Giyindikten sonra bana para vermemişti dedi. "Sen yeteri kadarını almışsındır nasıl olsa." Hançerle kapıyı işaret ettim. "Bana 5 altın yüzük vaat etmişti," diye söylendi. 20 gündür bakıyorum ona. Her şeyini yaptım. Yemeğini pişirdim. Sarhoş olduğunda kusmuğunu temizledim. Paramı isterim. Paramı verene kadar şuradan şuraya gitmem. Onu uzun kara saçlarından yakaladığım gibi kapıya sürükleyip kötü kayıklardan birine bindirdim. Kadın küreye asılıp da benden iyice uzaklaşınca çevremizdeki kuşları bile kaçıran bir küfür salvosuna başladı. Döndüğümde Tanus yerinden kıpırdamamıştı. Şarap testilerini kontrol edince çoğunun boş ama bir ikisinin de dolu olduğunu gördüm. Bunları almak için herhalde kadını Karnak'a göndermiş olmalıydı. Mavi timsah tümenini bir mevsim sarhoş edecek kadar içki vardı içeride. Bu durumda olmasına şaşmamak gerekirdi. Bir süre ona baktıktan sonra bacaklarından tutup çektim. İnlemelerine falan aldırış etmeden doğruca suya attım. Tanus baş aşağı suya daldı. Su yüzüne çıkıp çırpınmasını bekledim. Hala kendinde değildi. Sonra yanına atladım. Saçlarını yakaladığım gibi başını yine suya daldırdım. Bir an zayıfça karşı koymaya çalıştı. Sonra doğal içgüdüsü üstün geldi ve olanca gücüyle sudan çıkmak için çabaladı. O anda havaya kaldırılıp fırtınaya tutulmuş dal parçası gibi karaya doğru fırlatıldım. Tanus soluk almaya çalışarak sudan çıkıp henüz görmediği düşmanına saldırdı. O darbelerden biri bir su aygırını olduğu yerde devirebilirdi. Hemen gerileyip onu uzaktan seyretmeye koyuldum. Tanus öksürüp aksırarak merdivene gidip basamaklara tutundu. O kadar çok su yutmuştu ki bir an korkmadım değil doğrusu. Tam yardımına gidecekken ağzı ardına kadar açıldı ve bataklık suyuyla bozuk şarap fışkırdı. Çıkan miktara şaşmıştım. Ben direklerden birine kadar yüzüp onun bir daha kusmasını bekledim. Sonra sesimi elimden geldiğince hoşgörü katarak "Hanımım Losiris seni böyle görse herhalde çok gururlanırdı," dedim. Tanus gözlerini kırpıştırarak çevresine bakındı. Beni gördü. "Taita, beni boğacak olan sen miydin? Aptal, seni öldürebilirdim." "Bu durumda ancak bir şarap testisine zarar verebilirsin sen. İğrenç bir haldesin." Merdivenden çıkıp kulübeye girdim ve ortalığı toplamaya koyuldum. Tanus da bir süre beni izleyip utanmış bir halde kapı önünde oturdu. Onu görmezden gelerek işime devam ettim. Sonunda konuşmak zorunda kaldı. "Nasılsın dostum? Seni özlemiştim." "Seni de özleyenler var. Biri Kratas. Birliğin nehrin aşağısında savaşmış. Bir kılıç daha olsaymış daha iyi olurmuş. Hanımım Losiris de her gün senden söz ediyor. Seni hala gerçek ve saf aşkıyla seviyor. Yatağından kovaladığım o orospuya ne derdi bilemiyorum ama." Tanus inleyerek başını tuttu. "Taita, hanımının adını ağzına alma. Onu hatırlamaya katlanamıyorum. Onun için bir testi daha aç ve pisliğinle kendine acıman arasında yuvarlan dur. Onu sonsuza dek kaybettim artık. Ne yapmamı beklerdin ki? Senin inanmanı ve güçlü olmanı beklerdim Losiris gibi." Acınacak bir bakışla baktı yüzüme. Bana ondan söz et Tayita. Nasıl, hala beni düşünüyor mu? Başka bir şey düşündüğü yok. Ne yazık ki bir daha birleşeceğiniz günü bekliyor. O asla olamaz. Onu kaybettim ve yaşamak istemiyorum. Çok iyi dedim. Öyleyse burada daha fazla zaman kaybetmeyeyim. Hanımıma senin onun mesajını duymak istemediğini söylerim. Yanından geçip kayığa atladım. Dur Tayita, geri dön. Neden? Sen ölmek istiyorsun. Öl öyleyse. Cesedini almaları için mumyacıları daha sonra gönderirim. Tamam, aptallık ediyorum diyerek sırıttı. İçkiden kafam karıştı. Yalvarırım dön geri. Bana Losiris'in mesajını söyle. İstemiyormuş gibi davranıp geri döndüm. Hanımımın sana olan sevgisinin asla azalmadığını bildiriyor. O hala senin kadının ve hep de öyle kalacak. Hanımım senin Firavun'un verdiği görevi kabul etmeni istiyor. Böylece sağ kalabilecek ve 5 yıl sonunda sana dönmek için serbest olduğu zaman şerefli bir insan olarak onu bekleyebileceksin. Tüm dikkati bana çevrilmişti artık. 5 yıl mı? Bu ne demek oluyor Tayita? Çektiğimiz acıların bir sonu olacak mı yani? Firavun'a fal baktım. 5 yıl sonra ölecek. Tanus'un bana bakan yüzünde 100 ayrı ifadenin peş peşe dolaştığını gördüm. Yüzünü yazdığım bu papirüs kadar kolaylıkla okurdum. Aşkın için bu kadar bekleyebilir misin diye sordum. Hanımım seni tüm sonsuzluk boyunca bekleyebileceğine yemin ediyor. Sen de onu birkaç yıl bekleyebilecek misin? Beni beklemeye yemin mi etti? Tüm sonsuzluk boyunca. Birden ağlamaya başlayacağını sandım. Tanus gibi bir insanın ağlamasını görmeye dayanamayacağım için aceleyle söze devam ettim. Falda gördüklerimi anlatmamı ister misin? Gözyaşlarını bastırarak evet dedi. Karanlık basana kadar konuştuk sonra. Ona hanımıma söylediklerimi, bunca yıl ikisinden de sakladıklarımı anlattım. Babası Harrap Lord'u Pianki'nin gizli düşmanı tarafından mahvedildiğini anlattığımda Tanus öylesine şiddetli bir öfkeye tutuldu ki sefahatinin son izleri de zihninden silindi ve şafak söktüğünde yine eski Tanus oldu. Ayağa fırlayarak kılıcını beline taktı. Hemen Karnak'a gidiyoruz dedi. Kratos beni bekliyor. Babamın intikamını almak ve sevdiğimi bir kere daha görebilmek duygusu alev alev yanıyor kanımda. Bataklıktan çıkınca Tanus öne geçti. Ben de koşar adımlarla ardından yürüdüm. Güneş ufukta yükselince sırtından terler boşanmaya başlamıştı. O ekşi şarap vücudundan atılıyormuş gibiydi. Soluk soluğa kaldığını duymama karşın bir an bile dinlenmek için durmadı. Adımlarını da yavaşlatmadı.